Ermiş, Halil Cibran, Anahtar Kitaplar Yayın Evi, Türkçe'ye çeviren Aytunç Altındal. Bu kitap 121 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 25 Kasım 2008. Okuyan Gülcan Atan. Cibran, yakın, orta ve uzak doğunun geleneksel öğretileriyle batı düşüncesini karşılaştırmış, bireysel ve toplumsal olgulara çeşitli sentezler getirmiştir. Yapıtlarında şiirsel bir anlatım kullanmış, doğu düşüncesini batı diliyle yazmıştır. Bu nedenle Cibran'ın eserlerini okuyanlar, bir bakıma peygamberlerin kitaplarını okuyormuş izlenimine kapılırlar. Bir öğreten, bir de ondan öğrenenler vardır. Konu da az çok aynıdır. Doğa, toplum ve insanoğlu. Bu üçlü her zaman bir bütün içinde ele alınır ve öğreten doğanın, toplumun ve insanlığın yasalarını anlatır. Halil Cibran gerek şiirlerinde, gerekse resimlerinde insanoğlunu ve onun insanlığını en yüce doğa olayı olarak ele alır. Evrimlere yürekten inanır. Sizler doğanın çocuklarısınız der. İnsanlara eziyet edenleri, sömürenleri, aldatanları şiddetle kınar. Ama sömürülenlerle de yalnız acıma duygusuyla yanaşmaz. Eğer başınıza bir despot geçmişse bunun sorumlusu sizlersiniz. Yüce Yaratan alnınıza diktatörleri yazmamıştı. Bunu sizler kendi kendinize yazıyorsunuz der. İnsanlar insanlıklarına kavuşmak istiyorlarsa diktatörlere baş kaldırmaları gerektiğini savunur. Sizin diye bildiğiniz evlatlar gerçekte sizlerin değildirler. Onlar kendini özleyen hayatın oğulları ve kızlarıdırlar. Sizler aracılığıyla dünyaya gelmişlerdir. Onlara sevginizi verebilirsiniz ama düşüncelerinizi asla. Çünkü onların kendi düşünceleri vardır. Onların vücutlarını çatabilirsiniz ama canlarını asla. Çünkü onların canları geleceğin sarayında oturur ve sizler düşlerinizde bile orayı ziyaret edemezsiniz. Kendinizi onlara benzetmeye çalışabilirsiniz ama onları kendinize benzetmeye kalkışmayın hiç. Çünkü hayat ne geriye gider ne de geçmişle ilgilenir. Onun gücü ruhsal hayatın o büyük kaynağından, dilinin görkemi ve güzelliği onu kendi ruhuyla giydirmiş olmasından gelir. Yoksa nasıl bu kadar evrensel ve etkili olabilirdi? Claude Bragdon. Batılı gözleri doğuya çevirten sanatçı Halil Cibran. 20. yüzyılın ikinci yarısında Lübnanlı Halil Cibran, Batı dünyasının en çok sözünü ettiği yakın doğulu şair ve düşünür olmuştur. İngilizce ve Arapça yazdığı eserleri Japonca ve Sanskritçe de içlerinde olmak üzere birçok dile çevrilmiştir. Avrupa'da, Arap ülkelerinde, ABD'de her sınıftan milyonlarca kişi tarafından sevilerek okunmuştur. Çağının sosyal çalkantılarla dolu günlerinde düşünceleri Lübnan'daki işçi, öğrenci ve aydın kesimlerince benimsenmiş, bunun kaçınılmaz sonucu olarak da eserlerin okunması yasaklanmış, kitapları meydanlara yığılarak yakılmıştır. Aynı zamanda ressam da olan Cibran, Fransa'da ve ABD'de çeşitli sergiler açmıştır. Ünlü heykeltıraş Auguste Rodin, Cibran'ın resimlerini 19. yüzyılda ölen İngiliz şair ve ressam William Blake'in yapıtlarıyla kıyaslamıştır. Yaşam öyküsü. Halil Cibran 1883 yılında Bekari'de doğdu. 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Amerika'ya göç etti. İlk orta ve lise öğrenimini Boston'da tamamladı. Daha sonra ısrarı üzerine ailesince Beyrut'taki El Hikmet Medresesi'ne gönderildi. Yüksek öğrenimini burada bitiren Cibran, 1902'de bir daha dönmemecesine ayrıldı ana yurdundan. 1902-1908 yılları arasında resim yaparak geçimini sağladı. 1908'de Paris'e gitti. Güzel Sanatlar Akademisi'ne yazıldı. 3 yıl süreyle çağının en büyük heykeltıraşı Auguste Rodin'den ders aldı. 1911'de yeniden Amerika'ya döndü. 1918'de ilk kitabı The Madman, Deli yayımlandı. 1923'te The Prophet, Ermiş basıldı. Bu kitabıyla adı bütün dünyaya yayıldı. Jesus, The Son of Man, İnsanoğlu İsa ve The Earth Gods, Dünya Tanrıları adlı kitaplarıyla bu başarısını pekiştirdi. 1931 yılında New York'taki küçük bir çatı katında yoksulluktan ve birbiri ardı sıra gelen hastalıklardan kurtulamayarak öldüğünde 48 yaşındaydı. Cibran'ın tüm yaşamı acı ve kederle örülüdür. Gençliğinde Lübnanlı bir kıza aşık olmuş fakat evlenme isteği gerek kendisinin gerekse ailesinin yoksul oldukları gerekçesiyle kızın ailesince geri çevrilmişti. Ölümünden birkaç yıl önce sürekli olarak özlemini çektiği ana yurdundan bir kadınla mektuplaşmaya başlamış, yeni bir duygu bağı kurmuştur. Ama bu sevgisi de yalnızca mektuplarda kalmış, parasızlık ve sağlığının bozukluğu yüzünden Lübnan'a dönememiştir. Ancak çektiği acılar Cibran'ı romantizmin koyu derinliklerine ya da mistisizmin içinden çıkılmaz bataklarına sürüklememiştir. Sevgiyi tüm insanları ve doğayı sevme olarak almış, bireysel acı ve kederlerin gerçekte toplumsal nitelikte olduğunu göstermiştir. Dünya görüşü ve eserleri. Cibran, yakın, orta ve uzak doğunun geleneksel öğretileriyle batı düşüncesini karşılaştırmış, bireysel ve toplumsal olgulara çeşitli sentezler getirmiştir. Yapıtlarında şiirsel bir anlatım kullanmış, doğu düşüncesini batı diliyle yazmıştır. Bu nedenle Cibran'ın eserlerini okuyanlar, bir bakıma peygamberlerin kitaplarını okuyormuş izlenimine kapılırlar. Tıpkı kutsal kitaplardaki gibi yazın büyük önem taşır. Aforizmalarını sanki meydanlarda yüksek sesle okusunlar diye yazmış gibidir. Her kitapta kurgu aşağı yukarı aynıdır. Bir öğreten, bir de ondan öğrenenler vardır. Konu da az çok aynıdır. Doğa, toplum ve insanoğlu. Bu üçlü her zaman bir bütün içinde ele alınır ve öğreten doğanın, toplumun ve insanlığın yasalarını anlatır. Halil Cibran gerek şiirlerinde gerekse resimlerinde insanoğlunu ve onun insanlığını en yüce doğa olayı olarak ele alır. Evrimlere yürekten inanır. Sizler doğanın çocuklarısınız der. İnsanlara eziyet edenleri, sömürenleri, aldatanları şiddetle kınar. Ama sömürülenlere de yalnızca acıma duygusuyla yanaşmaz. Eğer başınıza bir despot geçmişse bunun sorumlusu sizlersiniz. Yüce Yaratan alnınıza diktatörleri yazmamıştı. Bunu sizler kendi kendinize yazıyorsunuz der. İnsanların insanlıklarına kavuşmak istiyorlarsa diktatörlere baş kaldırmaları gerektiğini savunur. Cibran'a göre doğada doğanın kendisinden başka giz yoktur. Pragmatizmin doğurduğu madde tapımcılığına şiddetle karşıdır. Doğayı diyalektik yöntemle çözümler. Ne evet tek başına evet ne de hayır tek başına hayırdır. İkisi bir bütündür. Biri olmasa öteki de var olamaz. Cibran için insanoğlu bir bütün olarak yüce bir yaratıktır. Duygu, düşünce ve davranışlarıyla doğanın sunacağı nimetlerin en iyisine layıktır. Doğa nesi var nesi yoksa en adil bir biçimde insanlığa sunmaktadır. Öyleyse insanlar da bu nimetlerden eşit paylar almalıdırlar. Başkalarının zararına, kendi çıkarlarına ticaret yapanlar, hiçbir üretimde bulunmadan onun bunun ürününü alıp birbirlerinden habersizce satarak oturdukları yerde kazanç sağlayanlar, insanlığın yüz karasıdırlar. Madem ki doğada ilahi bir adalet var, Tanrı'nın bir parçası olan insanda ve onun toplumunda da aynı adalet bulunmalıdır. Kadın erkek ilişkilerinde ne kadına ne erkeğe üstünlük tanır. İkiniz de üstünsünüz, birbirinize gereksinmektesiniz, bu nedenle de eşitsiniz der. Sevginin tutsağı olmayın. Sevginizi kullanarak birbirinizin üstünde baskı kurmayın. Çünkü şunu aklınızdan çıkarmayın ki sevginin tek hedefi vardır. Kendi kendine yetmek. Sevgi ne kendinden bir şeyler verir ne de bütünlüğüne dışarıdan bir şeyler katılmasına göz yumar. Resimleri. Sanat Cibran'a göre sanatçının imgelemiyle yapıtını seyreden kimse arasında dolaysız biçimde kurulacak bir haberleşme aracı olmalıdır. Bu nedenle resimlerinde seyredenin aklını karıştıracak, onun eserin gerçekliğinden uzaklaştıracak ayrıntılara girmediğini belirtir. Tablolarında sembolizm, naturalizm ve realizm iç içe girerek bir determinizm oluştururlar. Anatomik yapıya büyük önem verilmiştir. Deformasyonlardan kaçınılmış, figürlerin yüzlerine sindirilmiş olan dünyasal acı ve eylemler sanki bedenlerine de işlenilmek istenmiş gibidir. Cibran'ın bir başka özelliği de insanoğlunu hep doğadaki olağan şekliyle, çıplak olarak işlemiş olmasıdır. Kadınlar, erkekler ve çocuklar hep giysiden arınmışlardır. İster gökyüzünde ister yeryüzünde olsunlar, çevreleri yaşamın canlıyı canlı yapan buhuruyla sarılıdır. Resimlerinin çoğunda eşit sayıda kadın, erkek figürü kullanılması dikkati çeken bir noktadır. Çoğunlukla kara kalem çalışmalar yapmıştır. Yağlı boya ve sulu boya tabloları da vardır. Etkisi sürüyor. Halil Cibran'ın en büyük başarısı hiç kuşkusuz kendini kapitalist batı toplumuna kabul ettirebilmiş olmasındandır. Kendi düzenini en uygar ve üstün düzen sayan batıya akıl hocalığı yapmak hiç de kolay değildir. Akıl öğretmeye kalkışacak kimse kendi içinden gelmiş olursa pek ses çıkarmaz. Batı ama doğulu, hele yakın doğuluysa hiç dayanamaz. Kim oluyor bu şarklı der. Cibran batının işte bu insafsız ön yargıcılığını kırmıştır. Üstelik kırmakla da kalmamış, Batı'nın gözlerini doğuya çevirtmiştir. Özellikle Batı'nın 1960 sonrası çiçekli devrimcileri Cibran'ı bayrak edinmişlerdir. Etkinliği her geçen gün biraz daha artmış, düşünceleri biraz daha yayılmıştır. Öyle ki ABD'nin devlet başkanı John Kennedy bile ünlü söylevinde onun düşüncelerinden yararlanmıştır. Vatan benim için ne yapabilir diye değil, ben vatanım için ne yapabilirim diye sorun. Aytunç Altındal, Milliyet Sanat Dergisi, 23 Ağustos 1974, sayı 94. Geminin Gelişi. Gecelerin ağıran şafığı, seçkin ve sevgili kul El Mustafa, 12 yıl var ki, Orfales kentinde gelip de kendisini doğduğu yere, o küçük adaya geri götürecek olan gemiyi bekliyordu. Ve 12. yıl, hasat ayı Eylül'ünün 7. günü, kentin surlarla çevrili olmayan bir tepesine çıkıp denize baktı. Ve sis içinde bir karaltı gibi yaklaşan gemiyi görüverdi. Birden yüreğinin kanatları ardına dek açıldı ve içinden taşan mutluluk denizinin enginlerine doğru uçup gitti. Sonra gözlerini kapadı ve ruhunun o büyük suskunluğu içinde dua etmeye koyuldu. Tepeden inerken nedendir bilinmez, bir hüzün çöküverdi omuzları üstüne ve bir düşüncedir sardı içine. Kedere kapılmaksızın ve gönül rahatlığıyla gidebilecek miyim? Üstelik canıma işleyecek bir sızı duymak da var bu topraklardan ayrılırken. Uzundu şu çepeçevre surların içinde acı çekerek geçirdiğim günler ve yalnızlık dolu geceler. Bitmek bilmeyen, hem kim ayrılabilir ki acılarından ve yalnızlığından pişmanlık duymadan? Nice parçalara bölünüp dağılıp gitmiştir ruhum bu kentin sokaklarında. Özlemini çekeceğim nice çocuk dolanmıştır şu tepelere de çıplak. Yüreğimde bir ağırlık, içimde bir sızı duymaksızın onlardan kopup gidebilmek zor. Ne üzerimden çıkarıp attığım bir giysi, ne de geçmişe gömülecek bir anı, kendi ellerimde paraladığım bir ten, açlık ve susuzlukla bezenmiş bir yürektir bugün. Yine de oyalanmamam gerek. Her şeyi kendine çağıran deniz beni de çağırıyor. Gitmeliyim. Geceler ne denli sıcak olursa olsun gidememek donmak demektir. Gitmeliyim çünkü gidememek olduğu yerde taş kesilmek ve uysallaştırılmış bir toprağa çakılıp kalmak demektir. Götürebilsem seve seve alır götürürdüm yanımda her şeyini buraların. Ama nasıl? Sözcükler ne diline de kendilerine kanat takan dudakları yanlarında götürebilirler. Yapayalnız dağılırlar boşluğa ve yapayalnız ararlar yaşamın gücünü. Yapayalnızdır güneşe doğru uçan kartal, yanında yuvası yoktur. Tepelerin yamaçlarına eriştiğinde bir kez daha dönüp denize baktı. Gemisi limana girmek üzereydi. Pruvasına denizciler doluşmuştu. Ülkesinin insanlarıydı gelenler. Bir heyecan kapladı içine. İçi sıra denizcilere seslendi. Hey ana yurdumun evlatları, hey dalgaların süvarileri. Kim bilir kaç kez yelken açtınız düşlerimde. Ve işte tam uyanmıştım ki geldiniz. Oysa uyanmışlığım en derin düştür benim için. Gitmeye hazırsam sabırsızlığım çekili yelkenleriyle rüzgarı bekliyor demektir. Son bir soluk kaldı buraların bu durgun havasından soluyacağım. Ve son bir bakış gerilere sevgi dolu. Sonra aranızdayım dimdik bir denizci olarak. Ve sen ey hiç uyumayan ana, ey büyük deniz. Barış ve özgürlük demeksin akan suya, çağlayan nehire. Bu sana erişen suyun çıkaracağı son çalkantı. Kuytu meydanları dolduran son rüzgar uğultusudur bu. Sonra sana karışacağım, sınır tanımayan bir büyük denize, sınır tanımayan bir damla olarak. Yürümeye koyulduğunda uzaktan bağ ve bahçelerini bırakmış kadın ve erkeklerin, kentin giriş kapılarına doğru koşturmakta olduklarını gördü. Uzaktan uzağa seslerini duydu. Kadınlar ve erkekler bir yandan ismimi çağırıyorlar, bir yandan da geminin geldiğini öbür bahçelere duyuruyorlardı. Kendi kendine mırıldandı. Yoksa ayrılığın gelip çattığı gün, acıların birbiri üstüne yığıldıkları bir gün mü olacak? Yoksa şu arife akşamı, benim için gerçekte bir gün doğuşu mudur, bilinmez. Karabasanını bırakıp koşturan ya da üzüm cenderesini boşlayıp seyirten şu adamlara verebilecek neyim var? Yoksa yüreğim bir anda dalları meyve dolu bir ağaca dönüşecek de koparıp her birine mi dağıtabileceğim? Yoksa tutkularım bir anda su gibi taşacak da boş kaplarını mı dolduracağım? Yoksa üzerinde yaradanın parmaklarının dolaşabileceği bir harp ya da onun üflediği bir flüt mü olacağım bir anda? Suskunluğun arayıcısıyımdır ben ama sessizler içinde bir hazine mi buldum ki güvençle çevreme dağıtabileyim? Hangi tarlalara hangi anımsanamayan mevsimlerden tohum serpmişim de meğer ki bu benim hasat günüm olsun. Meğer ki elimdeki kandille çevremi aydınlatmak saatim gelmiş olsun. O kandilde yanan alev benim değil ki. Bomboş ve ışıksız bir kandildir elimde yükselen. Yağını koyup fitilini ateşleyecek olan gecenin bekçisidir. Bu sözcükleri mırıltıyla da olsa açığa vurdu. Ama birçoğu da söylenmeden yüreğinin derinliklerinde gömülü kaldı. Tıpkı kimseleri açamadığı içindeki o büyük giz gibi. Kente girdiğinde halk çevresini sarıverdi. Bir ağız olmuşlar, ismini haykırıyorlardı. Derken kentin yaşlıları öne çıkıp konuştular. Bizleri bırakıp gitme hemen. Alacakaranlığımız aydınlık oldun. yeni düşler edinebildik senin gençliğinden. Bizler için ne bir yabancı ne de bir konuksun. Hepimizin evladı ve hepimiz için en değerli varlıksın. Yüzünü görebilmeye hasret koma bizleri hemen. Yaşlılardan sonra rahipler ve rahibeler konuştular. Denizin dalgaları bizleri ayırmasın. Aramızda geçirdiğin yıllar bir anı olmasın. Bizlere can kazandırdın. Gölgen yüzlerimize aydınlatan ışık oldu. Seni çok sevmiştik ama sözcüklerle belirtilmemiş bir sevgiydi bu. Peçelerin ardına saklamıştık sevgimizi. İşte şimdi sana haykıran odur. Peçelerinden arınıp apaçık yoluna çıkan sevgimizdir. Ve ayrılık günü gelip çatıncaya dek böylesine yüce olduğunu hiç bilememiştir. Daha önceleri gelip yalvar yakar oldular ama o hiçbir şey söylemedi. Başını öne eğdi ve kala kaldı bir süre. Gözlerine bakanlar göğsüne doğru süzülen yaşları gördüler. Sonra hep birlik oldular ve tapınağın karşısındaki büyük alana doğru yürüdüler. Tapınağın önüne eriştiklerinde bilge kadın El Mitra dışarı çıktı. El Mustafa kente ilk girdiği gün kendisini arayıp bulan ve iman eden bu kadına sevgiyle baktı. Kadın şu sözlerle karşılık verdi. Ey Tanrı'nın elçisi! O en yüceye erişebilmek uğruna nice yıllar tükettin. İşte nihayet gemin geldi. Artık gitmek isteyeceksin. Büyük bir özlem duyuyor olmalısın anılarını bıraktığın yurduna ve yüce tutkularını saklayan topraklara. Diyelim ki sana olan sevgimiz seni yolundan alıkoymasın. Ama gitmeden önce senden bir isteğimiz var. Bizlere erdiğin gerçeği anlat. Anlat ki biz de çocuklarımızı anlatabilelim. Onlar da kendi çocuklarını aktarsınlar. Yitip gitmesini öğretin. Kendi yalnızlığına bürünüp bizlerin yaşantısını gözlemiştin. Uykularımızda iç çekişlerimizi ve gülüşlerimizi dinleyebildin. Çünkü bizler derin uykudayken sen uyanıktın. Öyleyse gel, biz neyiz? Bizlere bunu açıkla. Doğumla ölüm arasında neler bildin? Onları anlat. Ve El Mustafa yanıtladı. Ey Orfales halkı! İçinizden geçenler nelerdir ki onlar hakkında konuşmamı istersiniz? Sevgi üzerine. Sözü El Mitra aldı. Sevgiden söz et bizlere. El Mustafa başını kaldırıp çevresindekilere baktı. Bir sessizlik kapladı alanı. Sonra yüce bir sesle konuşmaya başladı. Gerçi sarp ve zorludur sevginin yolları. Ama içinize ateş düştü mü izlemekten geri durmayın. Sizi kanatlarının arasına alıp saklamak isterse karşı koyun. Çünkü bilin ki bir an gelir, o kanatların arasından bir kılıçtır çekilir ve vurur, inletir sizi. Gerçi sözleri düşlerinizi darmadağın edebilir. Tıpkı kuzey rüzgarının bahçeleri darmadağın ettiği gibi. Ama sizinle konuştuğu zamanlarda yine de ona inanmazlık etmeyin. Çünkü başınıza tacı oturtacak olan da, sizi çarmıha gelecek olan da sevgidir. Serpilip gelişmenizi isteyen de o, budanıp kalmanızı isteyen de odur. Bir yandan yükseltinize erişip güneşe uzanan en ince dallarınıza bile sarılıyorken, bir anda gerisin geri dönüp köklerinize dek inerek sizin yeryüzünde ayakta durabilmenizi sağlayan bağlarınızı da sarsabilir. Tıpkı püsküllerin mısır sarışları gibi sevgi de sizi kendisine sarar. Soyunmanız ve önünde çıplak kalmanız için zorlar. Soyunuk kalıncaya dek üsteler de üsteler. Bembeyaz kesinceye dek evirir, çevirir, acı verir canınıza. Boyun eğdirinceye dek ezer, yoğurur sizi. Sonra da Tanrı'nın kutsal sofrasına ulaştıracak bir somun olabilmeniz için kutsal alevlerin arasına alır, kavurur sizi. Sevgi bütün bunları başarır. Yeter ki siz kalbinizin sırlarını öğrenin ve bu yolla hayatın yüreğinden bir parça olun. Ama diyelim ki korkulara kapılmışsınız da sevgiden salt bir huzur ve zevkle bekliyorsunuz. O zaman bir an önce çıplaklığınızı örtün ve sevginin zorlu düzeninden uzaklaşıp mevsimleri olmayan bir dünyaya sığının, daha iyidir derim. Çünkü ancak orada güler ve ağlayabilirsiniz. Ama ne gülüşünüz tam olur ne de ağlarken tüm gözyaşlarınız dökülür. Karşısındakine kendine başka bir şey vermez sevgi ve kendinden başka hiçbir şeyi de geri almaz. Ne kendi dışındaki şeylere sahiptir ne de kendisine sahip olunabilir. Çünkü sevgi kendi kendini bütünler ve kendi kendine yeterlidir. Sevgi gelip sizi bulmuşsa Tanrı'yı yüreğimde taşıyorum demektense Tanrı'nın yüreğine eriştim deyin. Ve hiçbir zaman sevgiye yön verebileceğinizi düşünmeyin. Çünkü sevgi eğer sizi o değerde bulmuşsa kendi yönünü kendi çizecektir. Sevginin kendini mutlu kılmaktan öte hiçbir arzusu yoktur. Ama eğer sevgiye kapılmışsanız ve tutkularınız olsun istiyorsanız şunları kendinize seçin derim. Tutkunuz sevginin içinde erimek olsun. Tıpkı geceye şarkılar söyleyen bir akarsu gibi akıp gidin. Tutkunuz aşırı duygusal davranışların getireceği acıları tanımak olsun. Tutkunuz, kendi sevgi anlayışınızla kendinizi vurmak olsun. Varsın istekle ve coşkuyla aksın kanınız. Tutkunuz, kanatlanmış bir yürekle sabaha gözleriniz açıp sevgi dolu bir güne başlayabiliyor oluşa teşekkür etmek olsun. Tutkunuz, gün öğleye eriştiğinde oturup sevginin yüce heyecanını düşünmek olsun. Tutkunuz, gün akşama erdiğinde evinize minnet dolu bir yürekle dönebilmek olsun. Ve yüreğinize gömdüğünüz sevgili için iyi bir şeyler dileyip yatın. Dudaklarınızda onu yücelten bir şarkı olsun.